Ayrım 5.
Ondan sonra da genişledikçe genişler ve 60 mil ötelerde okyanusa dökülür. Denizle şehir arasında, şehrin 6 mil kadar yukarısında ırmak suları günde 6 saat yükselip alçalır. Yükselme zamanı denizin suları Andra'nın yatağına 30 mil kadar girer ve nehir kaynağına doğru iter. O zaman Andra'nın suları tuzlanır. Ama alçalma başlayınca sular temizlenir, şehre tatlı su gelir ve denize kadar bozulmadan akar. Andra'nın iki kıyısı bir taş köprüyle birleşir. Muhteşem kemerler üstünden geçer bu köprü. Şehrin denize uzak olan yukarı ucunda kurulmuştur. Gemiler bu köprünün altından kolayca geçebilirler. Şehirde bundan daha küçük bir ırmak daha vardır. Tatlı tatlı akan bu nehir şehrin kurulduğu tepeden çıkar ve şehri ortasından geçip Andra ile birleşir. Amarutlular bu ırmağın kaynağını büyük taşlarla çevirip şehrin sınırları içine almışlardır. Düşman kuşatacak olursa suyu kesmesin ya da zehirlemesin diye kaynağın en yüksek yerinden künklerle alınan su dört bir yana dağıtılıp şehrin en kuytu köşelerine kadar ulaştırılır. Künklerin gidemediği yerlerde yağmur sularını toplayan ve şehir halkının ihtiyaçlarını karşılayan büyük sarnıçlar vardır. Şehir çepeçevre yüksek ve kalın duvarlarla çevrilidir. Yer yerde kuleler ve kalelerle donatılmıştır. Surların üç yanında derin, geniş ama çitler, dikenli çalılarla dolu, susuz hendekler vardır. Dördüncü yanındaki hendek ise ırmağın kendisidir. Sokaklar ve meydanlar hem ulaştırmayı kolaylaştıracak hem de rüzgardan korunacak biçimde düzenlenmiştir. Evlerin rahatlığına diyecek yoktur. Hepsi temiz ve güzeldir. Sokaklar boyunca karşılıklı ve yan yana uzanırlar. Evlerin arkasında geniş bahçeler vardır. Her evin bir kapısı sokağa, bir kapısı bahçeye açılır. Her iki kapı da bir dokunuşta açılacak kadar hafiftir. Kilitler, anahtarlar yoktur, isteyen girebilir. Çünkü evde hiçbir şey özel değildir, ne varsa herkesin malıdır. Ütopyalılar ev bark konusunda ortaklık ilkesine bağlıdırlar. Özel mülk düşüncesini kökünden yok etmek için her 10 yılda bir ev değiştirirler ve herkesin oturacağı ev kura ile belli olur. Şehirliler bahçelerine büyük bir önem gösterirler. Üzümler, meyveler, çiçekler ve her türlü bitkiler yerleştirirler. Bu işi o kadar bilgi ve zevkle yaparlar ki ben şimdiye kadar hiçbir yerde bu bahçelerden daha bereketlisine, daha verimlisine ve göze daha güzel görününe rastlamadım. Bahçeye düşkünlükleri sadece kendi zevkleri için değildir. Şehrin mahalleleri arasında en bakımlı bahçeyi kimler yapacak diye bir yarışma vardır. Doğrusu yurttaşlar için bundan daha hoş, daha yararlı bir uğraş düşünülemez. Ütopya'yı kuran bunu çok iyi anlamış olacak ki herkesin aklını bahçelere çelmek için ne gerekiyorsa yapmış. Ütopyalılar şehrin genel planını, Ütopus'un tasarladığı bütün yapıları ve güzel yerleştirmeleri bitirememiş ve bir insan ömrünü aşan bu işleri kendinden sonraki kuşaklara bırakmış. Adanın fethinden beri özenle saklanan ve 1760 yıllık bir tarihi kucaklayan tutanaklardan öğrendiğimize göre başlangıçta evler çerden çöpten alçacık birer kulübeymiş. Duvarları kerpiç, saçaklı damları sazlarla örülüymüş. Şimdi ise evler üç katlı taş ya da tuğla duvarlı, derli toplu ve içten sıvalıdır. Tavanlar düzdür, ucuz, yanmaz ve yağmura karşı kurşundan daha dayanıklı bir madde ile kaplıdır. Rüzgara karşı camlı pencereler vardır. Çünkü Ütopya'da cam çok kullanılır. Bazı yerlerde cam yerine amber ya da yağla sağlamlaştırılmış ince bezler kullanıldığı olur. Böylece ev hem rüzgardan korunmuş hem de daha fazla ışıklanmış olur. Yönetim görevlileri. 30 aile her yıl eski dilde Sifhograndt, yeni dilde Pilar denilen bir baş seçerler. 10 Sifhograndt 300 aile ile birlikte eski dilde Tranibor, yeni dilde Baş Pilar denilen birisinin buyruğu altındadırlar. 200 Sifhograndt en dürüst, en uygun kimseyi seçeceklerine ant içtikten sonra halkın gösterdiği 4 adaydan birini gizli oyla başkan seçerler. Şehir 4'e bölünmüş olduğu için her bölümün bir adayı kurultaya sunulmuştur. Başkan zorbalığa kaçmadığı sürece ömrü boyunca yerinde kalır. Tremilborlar ise her yıl seçilirler. Ağır bir neden olmadıkça da değiştirilmezler. Bütün öbür görevler de bir yıllıktır. Tremilborlar da her üç günde bir, gerekirse daha sık, başkanla birlikte toplanır, memleket işlerini görüşürler. Yurttaşlar arasında binde bir çıkan anlaşmazlıklara çabuk çare bulunur. Kurultayın her toplantısında iki sinforant hazır bulunur ve bu iki halk temsilcisi her toplantıda değişir. Kamuyu ilgilendiren işler kurultayda üç gün tartışıldıktan sonra karara bağlanır. Kurultay ve büyük halk toplantıları dışında bir araya gelip memleket işlerini konuşmak ölümle cezalandırılan bir suçtur. Bu da başkanla treniborların kolayca bir araya gelip halkı zorbaca yasalarla ezmeye ve rejimi değiştirmeye kalkışmalarını önlemek için olsa gerektir. Önemli sorunlar önce sinforantların seçim bölgelerine sunulur. Sinforantlar durumu ailelerine anlatırlar. O zaman sorun halk kurultayı önüne getirilir. Ondan sonra da sinforantlar aralarında görüşüp kendi düşüncelerini ve halkın isteğini yüksek kurultaya sunarlar. Bazı sorunlar da bütün ada halkının önüne getirilir. Yüksek kurultayın uyduğu şu kuralda anılmaya değer. Bir öneri geldiği zaman hemen o gün üstünde tartışılmaz. Tartışma gelecek toplantıya bırakılır. Böylelikle kimse ilk aklına gelen şeyleri gelişigüzel ortaya atmaz ve halkın yararını unutarak kendi düşüncesini savunmaya kalkışmaz. İnsan çok kez öne sürdüğü bir düşünceden vazgeçmeyi kendine yediremez. Yanıldığını açığa vuramaz. Kendi ününü kurtarmak için halkın yararını feda eder. Ayaküstü düşünmenin yarattığı bu büyük tehlike böylece önlenmiş ve kurultay üyelerine düşünmek için bol bol vakit bırakılmıştır. Bilimler, sanatlar, uğraşlar. Kadın erkek, bütün ütopyalılar usta birer tarımcı olmak zorundadırlar. Çocuklar erkeklerden tarımı okulda öğrenir ve şehre yakın köylere, tarlalara, geziye götürülüp öğrendiklerini yerinde görürler. Orada çalışanları seyreder, kendileri de çalışanlara katılırlar. Bu tarım çalışmaları onların beden güçlerini de geliştirir. Bütün ütopyalıların katılmak zorunda olduğu tarım dışında herkes özel bir iş eğitimi görür. Kimi dokumacılık öğrenir, kimi duvarcılık, destecilik, kimi demircilik ya da dülgerlik. Başlıca zanaatlar bunlardır. Bütün adalılar bir örnek giyilirler. Yalnız kadınlar erkeğin, bekarla evlinin kılıkları değişir. Giysilerde hem güzellik hem de rahatlık aranır. Yazında, kışında giyilebilir. Her aile kendi giyeceklerini kendi yapar. Kadın erkek yukarıdaki zanaatlardan birini öğrenmek zorundadırlar. Kadınlar güçsüz oldukları için yün ve keten işlerinde çalışırlar daha çok. Zor işleri erkekler görür. Genel olarak herkes ana babasının zanaatında yetişir. Çünkü en tabii olarak tutacakları yol budur. Ama bir başka zanaata heves ve yeteneği olan çıkarsa o zanaatla uğraşan bir başka aileye evlatlık olarak girer. Babası da, hükümet de onun dürüst bir aile babasının hizmetine girmesine yardım ederler. Bir zanaatı edindikten sonra bir başkasını öğrenmek isteyen olursa ona da bu olanak verilir. Şehrin ihtiyaçlarına aykırı düşmemek şartıyla yurttaş öğrendiği her iki zanaattan birini benimsemekte özgür bırakılır. Sinforantların başlıca ve hemen hemen tek görevi kimsenin aylaklığa, tembelliğe düşmemesi ve herkesin zanaatını canla başla yapmasını sağlamaktır. Ütopyalıların sabahtan akşama kadar koşu hayvanları gibi işe sarıldıklarını da sanmamalı. Böyle yorucu bir hayat ruh içinde, beden içinde işkenceden ve kölelikten beterdir. Oysa ütopyadan başka yerlerde işçinin yürekler acısı durumu budur. Ütopyalılar günün ve gecenin 24 saatini eşit parçalara bölmüşlerdir. 24 saatin yalnız 6 saati işe ayrılmıştır. 3 saat öğleden önce yemeğe kadar, 3 saat de 2 saatlik dinlenmeden sonra akşam yemeğine kadar. Akşam saat 8'de yatarlar ve tam 8 saati uykuya verirler. Bizim öğle dediğimiz saat onlar için 1'dir. çalışma, uyku ve yemek saatleri dışındaki zamanı herkes istediği gibi kullanabilir. Bu saatler hayhuyla, aylaklıkla geçmez. Ütopyalılar işlerini, uğraşlarını değiştirerek dinlerler. Bu da gerçekten güzel bir kurum sayesinde başarılır. Her sabah gün doğmadan serbest ders saatleri vardır. Yalnız bilim yolunu seçenler bu derslere girmek zorundadırlar. Ama başka herkes, kadın erkek, hangi zanaattan olursa olsun bu derslere katılabilirler. Halk bu derslere seve seve gider. Zanaatine ve zevkine uygun bir öğrenim kolunu izler. Birçokları serbest saatlerde yine kendi işlerinde çalışmayı tercih ederler. Böyleleri soyut bilgiden hoşlanmayanlardır. Kimse onlara engel olmaz. Üstelik devlete yararlı oldukları için saygı bile görürler. Akşam yemekten sonra Ütopyalılar yazın bahçelerde, kışın yemek yedikleri kapalı yerlerde bir saat türlü eğlencelere yer verirler. Ya çalgı çalıp türkü söylerler ya da görüşüp tartışırlar. Zar, iskambil gibi budalaca ve zararlı kumar oyunlarının hiçbirini bilmezler. Bununla beraber bizim satrancımıza benzer iki çeşit oyunları vardır. Birincisi bir hesap oyunudur. Sayılarla oynar, yarışırlar bu oyunda. İkincisi iyilik ve kötülük savaşı diyebileceğimiz bir oyundur. Bu oyunda kötülüklerin anarşiye götürdüğü, insanları birbirinden kinle ayırdığı, buna karşılık iyiliklerin herkesi birleştirdiği açıkça görülür. Her iyilik onun karşıtı olan kötülükle savaştırılır, kötülüğün nasıl zorbalığa kurnazlığa kaçtığı ama iyiliğin kötülüğe nasıl karşı koyduğu, onu nasıl alt ettiği, her iki tarafın zafere ne yoldan ulaşmak istedikleri görülür. Ama burada ileri sürülecek olan ciddi bir karşı düşünceyi eklemek zorundayım. Belki diyecekler ki bana, günde 6 saat çalışma halkın ihtiyaçlarını gidermeye yetmez, ütopya yoksulluğa düşer. Hiç de öyle değil. Tersine 6 saat çalışma bütün rahatlıkları bol bol karşıladıktan başka ihtiyaçların çok üstünde bir ürün de sağlıyor. Başka memleketlerde nice insanların aylak gezdiklerini düşünürseniz Ütopya'da neden bunun böyle olduğunu anlarsınız. Halkın yarısı olan kadınların hemen hepsi bazı yerlerde aylaktır. Kadınların çalıştığı yerlerde ise hemen bütün erkekler. Hiçbir iş görmeyen bir sürü rahip ve din adamı da görülür. Bunlara soylular ve derebeyleri denilen bütün zenginleri, bir de onların sürü sürü uşaklarını, giyimli kuşamlı eli bıçaklı adamlarını ekleyin. Tembelliklerini uydurma sakatlıklar altında gizleyen sapasağlam sayısız dilencileri de unutmayın. Göreceksiniz ki alın terleriyle insanlığı besleyenlerin sayısı sanıldığından çok daha azdır. Gerçekten yararlı ve zorunlu işlerde çalışan insanların ne kadar az olduğunu düşünün. Paranın her şey olduğu çağımızda yalnız lüksün ve ahlaksızlığın buyruğunda çalışan bir sürü boş ve yararsız zanaatlar görülüyor. Ama bu durumda bütün işçileri yararlı ve zorunlu ürünleri bol bol sağlamak üzere dağıtacak olursak, gündelikler o kadar düşer ki hiçbir işçi kazancıyla geçinemez. Diyelim ki sadece lüks eşya yapanları ve hiçbir şey üretmeden iki işçinin emeğini ve payını yiyenleri yararlı işlere sürüyoruz. O zaman bu işçilerin besleyici ürünleri ve rahatlıkları, hatta tabiata uygun zevkleri sağlamak için iki kat daha çok vakitleri olacak. Bu anlattıklarımın doğruluğu Ütopya'da açıkça görülür. Köyleriyle birlikte bütün bir şehirde çalışabilecek yaşta ve güçte oldukları halde yasaya uygun olarak çalışmayan kadın erkek sadece 500 kişi vardır. Sinfonratlar da bunların arasındadır. Böyleyken onlar bile halkı coşturmak için çalışırlar. Sinfonratların rahiplerin salık vermesiyle bilim kollarında gelişmesi istenen kimseler de kol gücüyle çalışmak zorunda değildirler. Ama bunlardan biri umulan başarıyı gösteremezse yeniden işçiler arasına yollanır. Buna karşılık boş zamanlarında çalışıp bilgi edinen bir işçi işten alınır ve bilim kollarında çalışanlar arasına sokulur. Elçiler, rahipler ve eskiden Brazenes, bugünse Adamus denilen şehir başkanı da bu okumuş kişiler arasından seçilir. Halkın üst yanı hiç aylak kalmaz, yararlı işlerde çalışır, az zamanda bol ve kusursuz işler çıkaracak şekilde yönetilir. Ütopya'da her şey düzenli ve bakımlı olduğu için iş azalır. Ütopya halkı bizdekinden çok daha az çalışır. Dünyanın başka yerlerinde evlerin yapılması ve onarılması birçok insanın durmadan çalışmasını gerektirir. Çünkü babanın büyük masraflarla yaptığı ev savruk bir oğula miras kalıp zamanla yıkılır gider. Ve onun mirasçısı evi onarmak için yeniden avuç dolusu para dökmek zorunda kalır. Hatta bazen gösteriş meraklısı bir evlat baba evini hor görür ve çok geçmeden onu bırakıp başka bir yerde dünyanın parasıyla bir başka ev yapmaya kalkar. Ütopya'da ise her şey önceden öylesine hesaplanmış düzenlenmiştir ki yeni arsalarda yeni evler yapıldığı binde birdir. Evin eskiyen yeri hemen onarılır ve çöküntüler önlenir. Böylece yapılar az masraf ve az emekle sağlam tutulur. Çoğu zaman işçilerin eli boş kalır ve evlerine gereç hazırlamak, tahta ve taş yontmakla vakit geçirirler. Bir yapı kurmak gerekince hazır gereçlerle iş çarçabuk bitirilir. Ütopyalıların giyimleri de bakın ne kadar ucuza gelir. Çalışırken deri ya da post giyerler ve bu giysi 7 yıl dayanır. Sokağa çıkınca kaba iş elbiselerini saklayan bir pelerin giyerler. Bu pelerinin rengi yünün kendi rengidir ve bütün adada aynıdır. Böylece hem başka memleketlerden daha az yün kumaş harcarlar hem de bu kumaş boyanmadığı için daha ucuza gelir. Ama keten kumaşlar daha kolay yapıldığı için daha çok kullanılır. Keten olsun yün olsun dokumanın inceliğine bakmaz temizlik ve beyazlık ararlar. Genel olarak bir giysi 2 yıl gider. Oysa başka yerlerde herkesin yünlü, ipekli, renk renk 4-5 kat giysisi vardır. Hatta süsüne düşkünler 10 giysiyi bile azımsarlar. Ütopyalıların öyle bir merakları yoktur. Çok giysi ile insan ne kendini soğuktan ne de sıcaktan daha iyi koruyabilir. Ne de daha zarif olur. Görülüyor ki Ütopya'da herkes gerçekten yararlı işler ve zanaatlerde çalışırlar. Her istediklerini bol bol buldukları için el işlerinde uzun süre çalışmazlar. Ürünlerde çok fazla bir artış oldu mu gündelik işlerini bırakıp hep birlikte bozuk yolları onarmaya giderler. Hem gündelik hem de olağanüstü işleri olmadı mı çalışma süresi bir genelge ile kısaltılır. Çünkü devlet yurttaşların yararsız işlerle yorulmasını istemez. Ütopya'da toplum kurumlarının amacı her şeyden önce halkın ve teklerin ihtiyacını gidermek, sonra herkese bedenin köleliğinden kurtulmak ve bu düşünceyi özgürce işletmek, kafa yetilerini bilimler ve sanatlarla geliştirmek için mümkün olduğu kadar fazla vakit bırakmaktır. Ütopyalılar için gerçek mutluluk işte bu düşünce gelişmesinin ta kendisidir. Ütopyalıların yaşayışları ve karşılıklı ilişkileri. Şimdi Ütopyalıların birbirlerine karşı nasıl davrandıklarını, ne gibi işlerle ve eğlencelerle vakit geçirdiklerini, her şeyi aralarında nasıl paylaştıklarını anlatacağım. Ütopya'da şehir ailelerden meydana gelir. Çoğu ailelerde ise akrabalar bir araya toplanmıştır. Evlenme çağına gelen genç kızlar evlenip kocalarının evine giderler. Ama bütün erkek çocuklar kendi ailelerinde kalır ve bu ailenin en yaşlı erkeğinin sözünden çıkmazlar. Ailenin başı bunarsa yaş bakımından hemen sonra gelen onun yerini tutar. Köydekiler bir yana, her şehirde 6000 aile vardır. Gerekli yurttaş sayısı ne azalsın ne de aşırı ölçüde artmasın diye bir ailede 13-14 yaşlarında çocukların hiçbir zaman ondan az ve 16'dan çok olmamasına dikkat edilir. 13-14 yaşından küçük çocuklar da bu kuralın dışında kalırlar. Ama ötekilerin durumu kolayca düzenlenir. Çünkü 13-14 yaşında çocuğu fazla sayıda olan aileler, aynı yaşta çocukları daha az sayıda olan ailelere verirler bunları. Bir şehirde nüfus gerektiğinden çok artarsa, bu şehirde oturanların bazıları daha az nüfusu olan başka şehirlere aktarılır. Eğer bütün adada nüfus artarsa o zaman her şehirden bir takım yurttaşlar seçilir. Bunlar boş toprakları olan bir yerde Ütopya yasalarına uygun yeni bir şehir kurarlar. Orada oturan köy halkı canları isterse bu yeni şehri kuranlara katılır, onlarla beraber otururlar. Böyle birleşip beraber oturanlar aynı hayatı sürmeye kolayca alışırlar ve her iki tarafında yararına olur bu. Çünkü Ütopyalılar yasalarıyla bu işe öyle bir düzenlerler ki o zamana kadar şehirlerinde, köylerinde işine yaramayan toprak şimdi her ikisi için de bereketli olur. Eğer yeni şehri kurmak üzere aldıkları topraklarda oturanlar Ütopyalılarla beraber oturmaya ve onların yasalarına uymaya razı olmazlarsa, Ütopyalılar bu adamları yeni şehrin sınırlarının dışına atarlar. Baş kaldırır, karşı koyarlarsa o zaman da Ütopyalılar onlarla savaşırlar. Çünkü toprağı boş tutmak, hiçbir şekilde bundan faydalanmamak, tabiat kurallarına göre o toprak sayesinde beslenmesi ve rahat etmesi gereken başka adamların da bu toprağı ele geçirip kullanmalarına engel olmak, Ütopyalılara göre savaş açmak için son derece haklı bir nedendir. Eğer bir şehrin nüfusu çok azalırsa ve öteki şehirlerin nüfusunu azaltmadan bu şehri doldurmanın yolu yoksa, söylediklerine göre böyle bir durum, bir veba salgını yüzünden yalnız iki kere olmuştur şimdiye kadar. O zaman Ütopyalılar kendilerine bağlı yabancı şehirlerden gereken sayıda adam getirerek orasını doldururlar. Çünkü kendi adalarında bulunan bir şehir yıkılıp yok olacağına yabancı şehirlerin bu hale düşmesini tercih ederler. Ama gel gelelim yine Ütopyalıların birlikte yaşamalarına. Anlattığım gibi aileyi en yaşlı adam yönetir. Karılar kocalarına, çocuklar ana babalarına, gençler yaşlılara hizmet ederler. Her şehir 4 eşit bölge ya da mahalleye bölünmüştür. Her mahallenin ortasında içinde her çeşit eşya bulunan bir pazar yeri vardır. Bütün ailelerin ürettiği mallar bu pazar yerine getirilip orada belli evlerde, ambarlarda ve depolarda biriktirilir. Her ailenin büyüğü ya da evin başı para ödemeden karşılık olarak başka bir mal, rehin olarak bir eşya ya da bir senet vermeden kendisine ve birlikte oturanlara gereken malları bu pazar yerinden alıp götürür. Her şey bol olduğuna göre hiç kimsenin gereğinden fazlasını istemeyeceği de bilindiği için ne diye herhangi bir şey esirgensin aile başından? Bir şeyden yoksun kalmayacağına güveni olan da ne diye bunun gereğinden fazlasını istesin?